Ayrım 30, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 357. 29. Bölüm. Wallander perşembe sabahı saat 10'a kadar evdeydi. Erkenden uyanmış, dinç kalkmıştı. Bütün gece rahatsız edilmeden uyuyabilmenin sevinci o kadar büyüktü ki vicdan azabı duymasına neden oldu. Aşırıya kaçmış bu iş ahlakının nereden geldiğini merak ediyordu. Annesi hayatında hiç çalışmamış ve bundan dolayı da evden çıkmadığına hiç pişman olmamış bir ev kadınıydı. En azından hiç şikayet etmezdi. Babası kesinlikle fazladan iş yapmayı tercih etmezdi. Wallander ara sıra onu gizlice izlerdi ve babasının tuvalinin başında ne kadar az vakit geçirdiğini görüp şaşırırdı. Bazen kitap okur, bazen atölyenin bir köşesindeki eski yatakta uyurdu. Ya da sallanan eski masada iskambil kağıtlarıyla fal bakardı. Wallander gitgide babasına benzemeye başlıyordu. Fakat içten içe sürekli bir huzursuzluk ve tatminsizlik hissi taşıyordu. Başa bela bu hisleri annesinde de babasında da görmemişti. Sabah 8'de emniyeti aramıştı. Tek ulaşabildiği kişi Hanson'du. Diğer herkes soruşturmayla meşguldü. Wallander Hanson'dan toplantılarını öğleden sonra ertelemesini istedi. Ardından çamaşırhaneye indi. Bütün sabah saatlerinin boş olduğunu öğrenince şaşırdı. Hemen adını yazdı. Sonra kirli çamaşırlarını almak için eve döndü. Wallander çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra ikinci kez daireye çıktı. Holde bir mektup vardı. Zarfın üstünde herhangi bir pul ya da gönderen adresi yoktu. Adı ve adresi elle yazılmıştı. Wallander bunun bir çeşit davetiye olduğunu düşünüp zarfı mutfak masasına koydu. Pijamalarını havalandırmak için balkona astı. Hava gene soğuyordu ama don yoktu. İkinci kahvesini içme sırası gelince açtı mektubu. İçinden isimsiz ikinci bir zarf daha çıktı. Wallander mektubu okudu. Önce hiçbir anlam veremedi ama sonra ilanına cevap aldığını anladı. Mektubu elinden bıraktı. Masanın etrafında bir tur döndü, sonra mektubu bir daha okudu. Mektubu yazan kadının adı Elvira Lindfeld'di. Zarfa fotoğrafını koymamıştı ama Wallander kadının çok güzel biri olduğuna kanaat getirdi. El yazısı zarif ve netti. Göz yoran, kıvrımlı kuyruklar ya da uzantılar yoktu. İletişim ajansı Wallander'in ilanını ona yollamıştı. Kadın da ilana ilgi duymuştu. 39 yaşındaydı, boşanmıştı, Malmö'de oturuyor, Heinemann ve Nagel denen bir gemicilik şirketinde çalışıyordu. Mektubun sonuna telefon numarasını eklemiş ve ondan yakında haber almayı umduğunu yazmıştı. Wallander nihayet avını alt etmeyi başaran aç bir kurt gibi hissetti. Kadını hemen aramak için çıldırdı. Ama sonra kendine hakim olup mektubu çöpe atması gerektiğine karar verdi. Bu randevunun akıbeti belliydi. Kadın onu daha farklı hayal ettiği için büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğrayacaktı. Dahası Wallander'in buna vakti yoktu. Hayatında yürüttüğü en karmaşık soruşturmanın tam ortasındaydı. Birkaç defa daha masanın etrafında turladı, sonra çöp çatanlık ajansına ilan göndermenin bile ne kadar absürt olduğunu fark etti. Mektubu aldı, paramparça edip çöpe attı. Sonra oturup vakayı düşündü. Makineye yeni kirliler koydu, arabaya atlayıp emniyete gitti. Odasına girer girmez saat 12'den önce çamaşır makinesini ve kurutma dolabını boşaltması gerektiğini hatırlamak için not yazdı. Koridorda elinde plastik bir poşetle gezinen Neuberg'e rastladı. ''Bugün bazı sonuçlar alacağız.'' dedi Neuberg. ''Bir sürü şeyin yanı sıra parmak izlerini de karşılaştırıyoruz.'' ''Makine dairesinde ne olduğuna dair bir fikir oluştu mu?'' ''O doktora üzüldüğümü söyleyebilirim. Ceset öyle bir ezilmiş ki bütün kalan bir kemik bile çıkmamış. Eh, zaten sen de gördün, neye benzediğini biliyorsun.'' Höckberg de yüksek gerilim hattına atıldığında ya şuuru kapalı ya da ölüydü muhtemelen dedi Wallander. Sence Landahl içinde durum aynı mıydı? Tabii Landahl ise. Ah oydu dedi Neuberg. Nereden biliyorsun? Ayak bileklerinden birinin üstündeki değişik doğum izinden tanındı. Anne babasını aradık. Güzel, o iş halledildi o zaman dedi Wallander. Önce Höckberg, sonra erkek arkadaşı. Neuberg kaşlarını kaldırdı. Çocuğun kızı öldürdüğünü sanıyorsun gibi hissetmiştim. O halde çocuk intihar etti diye tahmin yürütülebilir. Gerçi itiraf ediyorum, feci bir ölüm biçimi. Başka olasılıklar da mümkün dedi Wallander. Ancak kilit nokta kimliğini kesin tespit etmekti. Wallander odasına döndü. Tam paltosunu çıkarmış Elvira'nın mektubunu çöpe attığına pişman oluyordu ki telefon çaldı. Holgersson arıyordu. Derhal onu görmek istiyordu. Wallander korkuyla kadının odasının kapısına yaklaştı. Normalde onunla karşılıklı tartışmaktan hoşlanırdı. Ama Holgersson bir hafta önce ona güvenmediğini açık açık belli ettiğinden beri Wallander ondan kaçmak için elinden geleni yapıyordu. Tam beklediği üzere ortam hiç rahat değildi. Holgersson masasında oturuyordu. Kendine has o tebessümü zorlamaydı. Wallander daha otururken onu bekleyen şeye karşı öfkesinin ay yuka çıktığını hissetti. ''Doğruca sadede geleceğim.'' dedi Holgersson. ''Eva Persson ve annesi tarafından sana yöneltilen suçlamalara dair soruşturma iyice ilerledi.'' ''Kim ilgileniyor?'' ''Hesley Holmes'den bir adam.''
''Hesley Holmes'den bir adam mı?'' Kötü bir televizyon dizisi adı gibi.
Çok saygın bir polis. Ayrıca Adalet Bakanlığı ombudsmanına da rapor edildiğim bilgisini paylaşmak zorundayım. Sadece sen değil, ikimiz de rapor edildik.
Sen de mi ona tokat attın?
Emrimdeki memurların davranışlarından ben sorumluyum.
Kim rapor etti?
Persson'un avukatı Klaus Harrison.
Haber verdiğin için teşekkürler dedi Wallander ve ayağa kalktı. Burnundan soluyordu. Sabahki pozitif enerjisi çekiliyordu. Wallander bu enerjisini kaybetmek istemiyordu.
Lafım daha bitmedi.
Elimizde bir cinayet soruşturması var.
Hanson'la konuştum zaten. Nasıl gittiğinden haberim var.
Hanson onunla konuştuğundan hiç bahsetmedi diye düşündü Wallander. Bütün iş arkadaşlarım mı arkamdan iş çeviriyor?
Ağır ağır yerine oturdu. Zor bir durum bu dedi Holgersson.
Pek sayılmaz diye lafını kesti Wallander. Persson annesi ve benim aramda geçenler aynen söylediğim gibi yaşandı. Olay olduğundan beri ifademin tek kelimesini bile değiştirmedim. Ayrıntılar hakkında üstüme geldiğinde ezilip büzülmediğimi ya da gerginleşmediğimi görebilmelisin. Ancak deli gibi tepeme attıran şey senin bana inanmaman.
Ne yapmamı bekliyorsun peki?
Sana bir şey söylediğimde bana inanmanı.
Ama kızla annesi farklı bir hikaye anlatıyor ve iki kişiler.
İsterse 100 kişi olsunlar, zerre fark etmez. Bana inanmalısın, onlara değil. Onların yalan söylemesi için geçerli bir nedenleri var.
Senin de.
Benim de mi?
Ya tesir altında kalmadan kıza vurduysan?
Wallander ikinci kez ayağa kalktı, bu kez daha sert. Bu yoruma bir cevap vermeye bile tenezzül etmiyorum. İğrenç bir hakaret bu.
Holgersson karşı çıkmaya çalıştıysa da Wallander lafı ağzına tıktı. Başka bir şey var mıydı? Lafım daha bitmedi.
Wallander olduğu yerde kaldı. Durum dayanılmaz derecede gergindi. Wallander geri adım atmayacaktı fakat o odadan bir an evvel çıkmak istiyordu.
Durum benim için harekete geçmek zorunda kalacağım kadar ciddi dedi Holgersson. Soruşturma süreci devam ettiği sürece seni açığa almak zorundayım.
Wallander dediklerini duydu, ne anlama geldiğini anladı. Swedberg'de Hanson'da daha önce açığa alınmıştı. Hanson'un durumunda Wallander o ithamların yalan olduğundan emindi. Swedberg'in durumundaysa o kadar emin değildi. Ancak Swedberg'in sözleri sonradan doğrulanmıştı. Ancak her iki olayda da Wallander iş arkadaşlarının açığa alınması kararında eski müdürleri Björk'ü desteklememişti. Eğer destekleseydi soruşturma daha başlamadan onlara karşı taraf almış gibi olurdu. Birdenbire Wallander'in öfkesi geçti, son derece sakindi.
''Nasıl istersen öyle yap.'' dedi. ''Ama beni açığa alırsan ben de hemen istifamı basabilirim.'' ''Beni tehdit ediyor gibisin.''
''Nasıl anlıyorsan bu bir gerçek. Ayrıca soruşturmanın sonunda onların yalan söylediği, benim doğru söylediğim kanıtlanırsa sakın geri dönme ve bekleme.''
''Keşke istifa ederim diye tehdit etmek yerine daha yapıcı davransaydın.''
''Çok uzun zamandır polisim.'' dedi Wallander ve ''çok iyi biliyorum ki atmaya mecbur kaldığını söylediğin adım mevzuatta bile yok. Senden üstte birileri gazetede çıkan resimden dolayı gerilmiş ve beni ibretlik göstermeye çalışıyor. Sen de boyun eğiyorsun.''
''Hiç öyle değil.'' dedi Holgersson.
''Aynen öyle. Beni ne zaman açığa almayı planlıyordun? Bu görüşmeden hemen sonra mı?
Hesleholm'lü adam hızlı bir şekilde işleri üstlendi. Bir soruşturma dosyasına boğazımıza kadar battığımız için ben erteleyecektim aslında.
Ne zahmet edeceksin? Devret Martinson'a şahane bir iş çıkarır.
Ben bu haftayı başlamışken bitiririz diye düşünmüştüm.
Hayır dedi Wallander, hiçbir şey başlamışken olduğu gibi değil. Beni ya şimdi açığa alırsın ya da hiç.
Neden bu tehditleri savuruyorsun böyle? İyi bir iş ilişkimiz olduğunu sanıyordum.
Ben de, ama belli ki yanılmışım.
Sustular.
Ne olacak yani diye sordu Wallander. Açığa alındın mı, alınmadın mı?
Alınmadın dedi Holgersson. En azından şu an için değil.
Wallander yıldırım gibi odadan çıktı. Ter içinde kaldığını fark etti. Odasına girip kapıyı kilitledi. Duygularının saldırısına uğramıştı. Oracıkta istifasını basmak, odasını boşaltmak ve son kez emniyetten çıkıp gitmek istedi. Öğleden sonraki toplantı ve gelecekte yapılacak bütün toplantılar onsuz olmak zorundaydı. Bir daha asla dönmeyecekti. Aynı zamanda içindeki bir şey o öfkeli dürtüye direndi. Şimdi giderse suçluymuş gibi görünecekti. Böylece soruşturmadan çıkan karar pek etkili olmayacaktı. Sonsuza dek üzerinde leke kalacaktı. Yavaş yavaş kararını verdi. Şimdilik işe devam edecekti ama iş arkadaşlarını durumdan haberdar edecekti. En can alıcı kısım Holgersson'a her şeyi açıkça ifade etmiş olmasıydı. Emirlere uyup hizaya gelmeye ya da merhamet dilenmeye niyeti yoktu. Sakinleşmeye başladı. Kapısını ardına kadar açıp işine koyuldu. Öğlen saati eve gitti, giysilerini kurutucudan aldı. Elvira'nın mektubunun parçalarını çöpten çıkardı. Bunu neden yaptığını bilmiyordu. Belki de kadın polis dünyasının dışından biri olduğu içindi. Wallander, Istvan'ın restoranında yemek yiyip orada gördüğü babasının arkadaşlarından biriyle sohbet etti. Saat 1:30 biraz geçerken emniyete döndü. Biraz diken üstünde hissederek içeri girdi. Holgersson toplantılarından bu yana fikrini değiştirmiş ve onu gene açığa almaya karar vermiş olabilirdi. Wallander buna ne tepki verirdi bilmiyordu. Ondan sonra hayatının neye benzeyeceğini hayal edemiyordu. Gizliden gizliye istifa fikri ona çekici geliyordu. Ancak onu bekleyen sadece birkaç önemsiz mesaj vardı. Holgersson ona ulaşmaya çalışmamıştı. Wallander birkaç derin nefes aldıktan sonra Martinson'u aradı. Martinson Runnerström Stork'daydı.
Yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Birkaç şifreyi daha kırmayı başardı.
Wallander kağıt ışırtıları duydu. Ardından Martinson tekrar konuştu.
Seul'deki bir broker ve Long Ho adında bir İngiliz firmasıyla bağlantı bulduk. Stockholm'de birisiyle görüştüm. Bana Lornhoe'nun aslında bir Afrika şirketi olduğunu ve yaptırım döneminde Güney Rodezya'da yasa dışı operasyonlara bulaştığını anlattı.
Bundan ne çıkarmamız lazım diye lafını kesti Wallander. Kore'de bir borsacı, adı her neyse, bu diğer şirket. Falk ve bizim soruşturmamızla bağlantısı ne?
Bunu çözmeye çalışıyoruz. Modin bu programa eklenmiş yaklaşık 80 tane şirket olduğunu söylüyor. Ancak aralarında ne bağlantı olduğunu çözmemiz vakit alacak.
Peki tahmin yürütmen gerekseydi ne derdin?
Martinson kıkırdadı. Para görüyorum.
Başka?
Bu yeterli değil mi?
Kim bilir dedi Wallander. Belki de tüm bunlardaki kilit nokta Falk değil.
Yanı başında öldüğü ATM'dir.
Martinson kahkaha attı. Wallander saat 3 civarı buluşmayı teklif etti. Konuşma sona erdikten sonra Wallander Elvira Lindfeld'i düşündü. Kadının dış görünüşünü hayal etmeye çalıştı ama aklına durmadan Bayiba geliyordu ve Mona. Ve bir keresinde Westerwick dışında yol kenarındaki bir kafede tanıştığı kadının görüntüsü. Hanson kapıda peyda olarak düşüncelerinin akışını böldü. Wallander sanki aklından geçenler yüzünde yazıyormuş gibi vicdan azabı duydu.
''Bütün anahtarların sahibi belli'' dedi Hanson.
Wallander anlamamış gibi baktı ama bilmesi gereken bir şey olduğundan emin olduğu için hiçbir şey söylemedi.
''Seedcraft'tan fax aldım'' dedi. ''Trafo'nun anahtarlarına sahip olan herkes anahtarların açıklamasını yapabiliyor.''
Güzel dedi Wallander. Listemizdeki bir şeyin üzerini çizebilmek her zaman iyidir.
Maalesef Mercedes Van tipi aracın izini süremedik. Wallander arkasına yaslandı. Şimdilik onu kenara itebilirsin. Elinde sonunda öğreniriz ama daha önemli işler var.
Hanson başıyla onayladı. Defterine not aldı. Wallander ona saat 3'teki toplantıyı haber verdi.
Elvira ve dış görünüşü hakkındaki düşüncelerini rafa kaldırıp evrak işlerine gömüldü ve Martinson'un söylediklerini kafasında evirip çevirdi. Telefon çaldı, Victorson soruşturmanın nasıl gittiğini soruyordu.
Hanson seni bütün gelişmelerden haberdar ediyor sanıyordum.
Ama asıl yetkili sensin.
Victorson'un yorumu Wallander'i şaşırtmıştı. Holgersson'un onu açığa alma kararına varırken Victorson'la konuştuğundan emindi. Ancak Victorson'un Wallander'in yetkili olduğunu belirtirken iki yüzü davranmadığından da emindi.
Wallander adama karşı düşüncelerinde yumuşadı.
Yarın sabah görüşebiliriz.
Saat 8:30'da boşum.
Wallander hemen notunu aldı, sonra yarım saat toplantıya hazırlandı. Saat 3:20 kala kahve almaya gitti ama makine bozuktu.
Wallander bir kez daha Erik Högberg'in toplumun hassasiyeti hakkındaki yorumunu hatırladı.
Aklına yeni bir fikir geldi. Odasına gidip Högberg'i aradı. Adam hemen telefonu açtı.
Wallander ona son gelişmeler hakkında verebileceği kadar ayrıntı verip Jonas Landahl ismi ona bir şey ifade ediyor mu diye sordu.
Högberg hayır, kesinlikle hayır dedi.
Wallander şaşırdı. %100 emin misin?
İsim o kadar değişik ki duysam hatırlardım. Sonya'yı öldüren o muymuş?
Sadece birbirlerini tanıdıklarını ve arkadaştan daha fazlası olabileceklerini düşündürten bilgiler var.
Wallander adama tecavüz konusunu açsa mı diye düşündü ama telefonda konuşulacak mesele olmadığına kanaat getirdi. Onun yerine sormak istediği soruyu sordu.
En son seni görmeye geldiğimde bana bilgisayarının bağlantılarından bahsetmiştin. Yapabileceklerinin hiçbir sınırı olmadığını anladım, doğru mu?
Doğru. Dünya çapındaki büyük veri tabanlarına bağlanırsan, o zaman her nerede olursan ol her şeyin tam merkezinde yer alırsın.
Canın isterse Seul'den bir borsacıyla iş yapabilirsin.
Evet, tabii.
Bunu yapabilmem için ne bilmem lazım?
Öncelikle onun e-posta adresini bilmelisin, sonra güvenlik sistemleri eşleşmeli. Ardından o benim kim olduğumu görebilmeli, ben de onun. Bunun dışında bir sorun yok, en azından teknik olarak.
Teknik olarak?
Her ülkenin kendi hükümetinin koyduğu bir takım yasalar ve kısıtlamalar bulunur. Yasa dışı bir şey yapmıyorsan bunların ne olduğunu bilirsin.
Orada da çok fazla para döndüğü için güvenlik önlemleri bayağı güçlü olmalı. Sence bu önlemler aşılabilir mi?
Bu sorulara cevap verebilecek doğru kişi değilim. Ancak sen de bir polissin. Bilirsin ki yeterince hırslı olan herkes hemen hemen her şeyi yapabilir. Hani derler ya, Amerikan başkanını öldürmeyi gerçekten istiyorsan öldürürsün. Ama bana bu soruları neden sorduğunu merak etmeye başladım şimdi.
Teknik alandaki uzmanlığından çok etkilendim.
Sadece yüzeyde. Elektronik dünya o kadar karmaşık ve öylesine çok değişiyor ki bu dünyayı tam olarak anlayabilen var mı bilmiyorum. Ya da bu dünyayı kim yönetiyor bilmiyorum.
Wallander onunla yine iletişime geçeceğini söyledi. Ardından toplantı odasına gitti.
Hanson ve Neuberg çoktan gelmişlerdi. Bugünlerde sık sık bozulan kahve makinesinden şikayetçiydiler.
Wallander onlara kafa salladı. Tam oturduğu sırada Höglund ve Martinson içeri girdi.
Wallander başlasam mı yoksa Holgersson'la yaptığım görüşmeyi mi anlatsam diye hala kararsızdı.
Beklemeye karar verdi. Çalışkan iş arkadaşları zaten çetin bir dosyayı çözmeye çalışıyordu ve gereksiz ayrıntılarla onlara yük olmaya hakkı yoktu.
Landahl'ın ölümünü tartışmakla başladılar. Tanık yoktu. Kimse onu feribotta ya da makine dairesine inerken görmemişti.
Bence çok garip dedi Wallander. Hiç kimse onu görmemiş. Ne kabin parasını öderken ne geminin herhangi bir yerinde.
Makine dairesine inen yasak bölgeye girdiğini gören de olmamış.
Çok mantıksız geliyor bana.
Birisiyle birlikteydi demek ki dedi Höglund. Buraya gelmeden önce makinistlerden biriyle konuştum. Landahl'ın kendi kendine pervane arasına sıkışmasının imkansız olduğunu söyledi.
Demek ki birisi onu zorla oraya soktu dedi Wallander.
Demek ki elimizde kimseye çaktırmadan kazan dairesine girmeyi başarmış iki kişi var ve bunlardan biri oradan geri çıkmış.
Buradan bir sonuca varabiliriz. Landahl kendi rızasıyla bu kişiyle gitmiş. Eğer oraya zorla sürüklenmiş olsaydı birileri mutlaka görürdü. Ve katilin Landahl'ı o merdivenlerden aşağı itmesi çok zor olurdu.
Saat 6'ya kadar soruşturmayı çeşitli açılardan ele aldılar. Wallander o noktadan sonra artık üretken olmadıklarına karar verdi. Herkes tükenmişti. Wallander, Holgersson'la yaptığı konuşmadan bahsetmemeye karar verdi. Enerjisi yoktu.
Martinson, Runnerström, Storg'a döndü. Hanson, Modin'e bir şekilde ödeme yapılması gerektiği konusunu gündeme getirdi. Nyberg esnedi. Tırnaklarının arasındaki makine yağı kalıntıları hala geçmemişti.
Wallander koridorda birkaç dakika daha Hanson ve Höglund'la konuştu. Geriye kalan bazı görevleri bölüştüler, sonra Wallander odasına girip kapıyı kapattı. Uzun süre telefona baktı. Tereddüdünün sebebini anlayamıyordu. Nihayet Elvira'nın numarasını çevirdi.
Kadın telefonu 7. çalışta açtı.
Lindfeld.
Wallander telefonu kapattı, birkaç dakika bekledi. Kadını bir daha aradı. Bu kez kadın hemen açtı. Wallander onun sesini beğenmişti.
Wallander kim olduğunu söyledi. Birkaç dakika sohbet ettiler. Görünüşe göre Malmö'de hava Üstad'dan daha rüzgarlıydı. Elvira ayrıca iş yerindeki birçok meslektaşının soğuk algınlığına yakalanmasından şikayet etti. Bu konuda Wallander de ona katıldı. Sonbahar o açıdan hep zor bir dönemdi. Onun da boğaz ağrısı yeni geçiyordu.
Bir ara bir araya gelelim dedi Elvira.
Ben çöp çatanlık ajanslarına pek inanmam aslında dedi Wallander. Derdemez de pişmanlık duydu.
Yeni birisiyle tanışmak için daha iyi ya da daha kötü bir yöntem değil dedi Elvira. İkimiz de yetişkin insanlarız sonuçta.
Ardından Wallander'i şaşırtan bir şey söyledi. Ona o akşam için plan var mı diye sordu. Malmö'de buluşmayı önerdi.
Gidemem diye düşündü Wallander. Fazla hızlı oldu ve çok işim var ama sonra evet dedi. Saat 8:30'da Savoy Otel'in barında buluşmaya karar verdiler.
Yakaya karanfili geçelim dedi. Eminim birbirimizi tanırız.
Wallander buluşmanın nasıl olacağını merak ediyordu ama aynı zamanda heyecanlıydı.
Saat 6:30'tu. Hazırlanması lazımdı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 368.